Hayırlı akşamlar Erkam Radyo'ya, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2020 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Kübra Ergin imzalı Salgın Tefekkürleri başlıklı makalesini sunacağız. Bu yazıyı yazarken karantina tedbirleri için çoluk çocuk eve kapanmış durumdaydık. Sizin elinize geçtiğinde durum değişecek mi bilmiyorum. Salgın hastalık haberlerinin bütün dünyanın tek gündem maddesi olduğu günlerden geçiyoruz. Salgının büyük bir hızla yayılarak dünyanın en zengin ve güçlü ülkelerini dahi çaresiz bırakması hiç şüphesiz ibret verici bir hadiseydi. Karantina ve sokağa çıkma sınırlamasını eğer biraz tefekkür etmek için kendi içimize, kendi gerçek gündemimiz ve vazifelerimize dönmek için değerlendirmiş olsaydık çok karlı çıkardık. Bir bakıma bu virüs bizi 3 ayların maneviyatından istifade etmeye mecbur etti. Daha Ramazan ayı girmeden itikafa benzer bir dünyadan ele tek çekme haline girdik. Fakat bu güzel fırsatı dijital araçlar ve ekranlar arasında heba etmekten kurtulabildik mi? Bu salgında hemen her hadise gibi bol bol şayiaların çıkarılmasına zemin oluşturdu. Çıkarılan şayialar arasında komplo teorileri de oldukça revaçtaydı. Yakında çıkarılacak aşıyla insanların kısırlaştırılacağından tutun da insanlara çip takılacağına kadar her türlü iddia ortada dolaştı. Aslında zorla uygulanan aşılara veya mecburen takılan çiplere gerek yok. Dünyadaki sosyoekonomik düzen insanları gönüllü olarak kısırlaşmaya ve adeta çip takılmış gibi dijital takiplerin bir parçası olmaya yönlendiriyor. Belki salgın bu gidişi biraz daha hızlandırabilir, o kadar. Elbette bu salgının çok ciddi neticeleri olacak. Dünya tarihinde salgın hastalıkların çok ciddi sonuçları da oldu. Büyük ihtimalle bu salgında dünya tarihinin kırılma anlarından biri olarak tarihe geçecek. Salgından sonra yeni bir dünyanın kurulup kurulmayacağını şu merhalede söylemek zor olsa da salgının en çok etkilediği ülkeler göz önüne alındığında ekonomik, siyasi, askeri ve toplumla alakalı ciddi değişimlere sebep olabileceği söylenebilir. Çünkü salgın birçok ülkede ciddi sorgulamalara ve tenkitlere sebep oldu. Zaten ne zamandan beridir dünyanın birçok bölgesinde çatışmaları sonlandıramayan, insanlık dışı manzaralara seyirci kalan Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi çatı kuruluşları bu salgın konusunda da etkisiz kalarak kuruluş maksatlarını yerine getirmekten uzak olduklarını gösterdiler. Bugün artık Batı insanının kendi medeniyetlerine duyduğu güven mühim ölçüde sarsıldı. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkeleri olmalarına ve dünyanın teknolojik olarak en donanımlı hastanelerine, araştırma laboratuvarlarına sahip olmalarına rağmen salgın konusunda büyük bir yenilgiye uğradı. Ekonomik daralma yaşamamak için tedbirleri geciktiren ABD'de vaka ve ölüm sayısı büyük bir hızla arttı. Başkan Trump'ın sorumsuz ve istikrarsız yönetimi halk sağlığından çok bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik kampanyasının problemlerine odaklandı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin gibi kimi isimler ekonominin büyümesine halk sağlığından daha fazla önem verdi. Bunun yanında ABD sağlık sisteminin de ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıkmış oldu. Çin ekonomik büyüme konusundaki başarısının yanı sıra salgını kontrol altına almakta da büyük bir başarı göstermiş görünüyor. Ancak ülkede hakim olan komünist idarenin resmi açıklamaları gerçeğe uygun mu? Bundan hiç kimse emin olamıyor. Türkiye'de salgına karşı tedbir alma konusunda oldukça erken harekete geçmesiyle birçok ülkeye nazaran oldukça başarılı bir mücadele sergiledi. Sağlık yatırımları sayesinde salgına hazırlıklı giren Türkiye, salgından ölüm sayılarını sınırlı tutabildi. Ancak hastalığın virüsten kendisi etkilenmeyen ama taşıyıcı olarak başkalarına yayan genç kesimin etkisiyle ülke geneline yayılmasının önüne geçilemedi. Yine de sosyal devlet ve insan hayatına değer verme bakımından dünyada eşine az rastlanacak bir örnek ortaya koydu. Liberal Batı ile totaliter Çin arasında Türkiye devleti kendine ait bir rejim uyguladı. Bu hal sadece salgın dönemine mahsus bir uygulama olarak mı kalacak, yoksa bu kendi öz kimliğimize ve değerlerimize ait bir nizamı tesis etme yolunda bir başlangıç teşkil edecek mi? Bu herhalde biraz da bizim gayretimize bağlı. Neden bu hususta en azından zihin jimnastiği yapmıyoruz? Mesela salgın hastalıkta mücadele bize, insanların sadece birey olmadığını, büyük bir insanlık ailesinin fertlerinden biri olduğunu ispatladı. Gerektiğinde umumun hayrı için ferdin hürriyetinin kısıtlanabileceğini gösterdi. Öyleyse özgürlük nedir, ne işe yarar, hangi sahada faydalıdır diye konuşmanın en uygun zamanı değil mi? Mesela çarpıcı bir örnek, COVID-19 virüsü gibi teneffüs yoluyla kolayca bulaşan bir hastalığın yayılmaması için hayatı durdurabiliyorsak, kan yoluyla ve zührevi olarak bulaşan AIDS gibi hastalıkların yayılmasına karşı zina, fuhşiyat ve sapkınlıklar neden yasaklanmasın? Üstelik bu korunma tedbirlerinin sosyal, ekonomik sonuçları böyle ağır olmayacaktır. Aksine ailenin korunması için evli insanların kendini emniyette hissetmesi için çok daha müsbet etkileri olacaktır. AIDS hastalarının her gün kullanmak zorunda olduğu ilaçlar için yurt dışına ne kadar para gittiğini biliyor musunuz? Bunlar devletin kasasından, yani hepimizin ödediği vergilerden karşılanıyor. O parayla neler yapılabilir? Öyleyse neden bu konuda söz hakkımız olmasın? En kötüsü de bu hastalıklar, kötülüklerden uzak duran masum insanlara da bulaşabiliyor. Başta evlilikte eşlere, sağlık çalışanlarına, berberlere veya o berbere giden diğer müşterilere, hatta anne karnındaki bebeklere bile. Ne zamandan beridir sigara içme serbestliğini kısıtlama uygulamalarını hayata geçiriyoruz? Neden hem sıhhate zararlı, hem aklı gideren ve aile huzuruna, cemiyetteki güvene ve insanın itibarına ağır darbe vuran sarhoşluk verici maddelerin kullanım özgürlüğü tahdit altına alınmasın? İslam'ın ağır had cezalarını daha iyi anlamaya vesile olmadı mı bu korona tedbirleri? Bunların üzerinde konuşmaktan neden çekiniyoruz? Birileri Diyanet'in bütçesini veya Suriyeli mazlumlara yapılan yardımları diline dolarken neden bunları gündeme getiremiyoruz? Bu salgın tedbirleri vesilesiyle ferdiyetçi, hazcı liberalizmi tartışmaya neden açmıyoruz? Bugünkü liberalizmin kurucu isimleri aslında eski İngiltere devletinin aşırı devletçi yapısına tepki olarak özgürlükçü bir rejim talep ettiler. O dönemde İngiltere'de devlet 150 kadar suça idam cezası veriyordu. Avrupa'da uygulanan ceza yasası, şehevi suçlara organların koparılması ve ateşte yakılarak öldürülme de dahil çok ağır fiziki cezalar veriyordu. Hem de bunlar toplumun seçkinleri işlediğinde görmezden gelinirken, alt kademelerine Engizisyon işkenceleriyle itiraf ettirilerek acımasızca uygulanıyordu. Enteresandır, o dönemde veba salgınları Avrupa'da sosyal değişimi etkilemiş, mesela papazların birçoğunun salgında ölmesi, dini merasim ve vaazların salgına pek faydasının olmaması ama hastalıkların çaresinin ancak bilim yoluyla bulunması, dinin etkisini azaltıp bilimi en güvenilir otorite haline getirdi. Bu salgınsa tam tersi bir etki yapıyor gibi görünüyor. Peygamber Efendimiz'in temizlik ve karantina tedbirleri konusundaki hadisi şeriflerini yayınlayan Newsweek dergisi, üslup olarak dinin bilimle aynı şeyleri söyleyebildiğine dikkat çekiyor. Bir peygamberin hastalığa maddi tedbir olarak ayin veya merasim değil, karantina tavsiye etmesi, Batı'nın din algısı için oldukça çarpıcı bir gerçek. Diğer taraftan dua ve yalvarışların da ilmi bir tarafı var. Kişinin kaygılarını azaltıp ümidini artırmak bağışıklık sistemi için çok faydalı. Aslında İslam'ı doğru düzgün anlatabilsek dinle bilime bakış için yeni bir safha açılabilir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi bize hayır dua ve temenni düşer. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arif anı seyr eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kübra Ergin imzalı Salgın Tefekkürleri başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz ve şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Cömertlik başlıklı yazıyı sunuyoruz. Cömertlik ruhtan akseden bir fazilettir. Böyle kişiler başkalarının ihtiyaçlarını gidermekten, mağdurları sevindirmekten zevk alırlar. Çünkü onların ruhları bunlardan hoşlanır. Cömert ruh vermekten mutlu olur. Vermekten kaçınan insanlar, kendi malımı, servetimi niye başkasına vereyim, herkes kendi çalışsın, kazansın. Yahut başkalarına verirsem malım azalır, sonra ben de sıkıntıya düşebilirim endişesiyle cimrilik yaparlar. Halbuki Yüce İslam dini, servete, mala ve mülke var olduğuna yakinle inandığımız baki bir alemde hesabı sorulmak üzere insanlara tevdi edilen emanetler gözüyle bakar. Asıl mülk yalnızca Allah Teala'nındır. Göklerin ve yerin mirasçısı Allah olduğu halde Allah yolunda siz niçin sarf etmiyorsunuz? Allah işlediklerinizden haberdardır. Cömertlik hiçbir karşılık beklemeden kendi ellerindekilerden gayet samimane, içten, gönül hoşnutluğuyla sevinerek, isteyerek başkalarına vermektir. Bu zekat, sadaka, infak veya daha farklı şekillerde olabilir. Cömertlik asr-ı saadetten önceki cahiliye devirlerinde de önemli bir ahlaki faziletti. O dönemlerde yolcuların azıklarına destek verecek, hatta kuşları doyuracak derece bir cömertlik hassasiyeti vardı. Fakat genellikle bu husus kabile ve aşiret şöhretlerinden ve de gelenek göreneklerden kaynaklanıyordu. Şerefli İslam'ın teşrifleriyle artık bu faziletli davranış Allah rızası boyutuna kavuştu. Şanlı Kur'an, insanlara iyilikte bulunmanın, yardım etmenin gösteriş için değil, ancak Allah Teala'yı hoşnut etmek için olursa bir kıymeti olacağını bildirir. O, yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek için değil, ancak Yüce Rabbinin hoşnutluğunu, rızasını gözeterek yapmıştır. Ey insanlar! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara gösteriş için malını sarf eden kimse gibi, sadakalarınızı başa kakma ve eza etmekle boşa çıkarmayın. Onun durumu üzerinde toprak bulunan kayanın durumu gibidir. Üzerine bol yağmur yağdığında onu caz çavlak bırakır. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah inkar eden kimseleri doğru yola eriştirmez. Ayette de açıkça bildirildiği üzere insanlara hayrı verirken başa kakarak, karşısındakini rencide ederek, küçümseyerek değil, bilakis kişiye sevap kazandırma vesilesi olduğu için bir teşekkür kabilinden verilmelidir. Verirken latifçe, zarifçe vermek gerekir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın vasıflarındandır. Allah azimüşşan, sonsuz lütuf ve kerem sahibidir. Kainatı adeta leziz bir sofra gibi çeşit çeşit nimetlerle donatarak kullarının önüne cömertçe sunmuştur. Rabbimiz cömerttir, cömertleri sever, kerimdir, kerimleri sever. Allah Teala'nın en latif, en nezih kulu son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam da insanların en cömertiydi. Herkese çokça, bolca verir, geleni geri çevirmez, isteyeni hiçbir şekilde reddetmezdi. Onun kendisinden bir şey istenip de hayır dediği görülmemişti ve kendisinden istenen hiçbir şeyi esirgemezdi. Peygamberimiz insanlara dünyada yaşadıkları sürece cömert olmalarını, işi öldükten sonraya bırakmamalarını tavsiye ederdi. Sadakanın en iyisi bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka sağken, malınız elinizdeyken, istediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar. Demek ki hayır işlemekte çabuk davranmak esastır. Yoksa azgın nefis devreye girebilir. Peygamberimiz aleyhisselamın cömertliğine bir misal sunmak isteriz. Huneyn Savaşı'nın ardından Cirane denilen yerde ganimetleri kontrol eden Peygamber Efendimiz'in yanına Mekke'nin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye gelmişti. O zaman Safvan henüz Müslüman olmamıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi hissesine düşenleri ihtiyaç sahibi kişilere dağıtıyordu. O sırada o vadide yüzün üzerinde deve yayılmıştı. Safvan onlara hayranlıkla bakarken Peygamber Aleyhisselam bunu fark etti. Safvan'a dönerek "Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti?" deyince o da "Evet" dedi. Efendimiz "Al o vadinin içindekilerin hepsi senin olsun" buyurdu. Safvan "Peygamber kalbinden başka hiçbir kalp bu kadar cömert olamaz" diyerek derhal Müslüman oldu. Kabilesinin yanına varınca da "Ey kavmim, koşun Müslüman olun. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselam öyle büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor ki yokluktan ve yoksulluktan hiç korkmayın" dedi. Resulullah Aleyhisselam insanların en cömertiydi. Onun sehabeti Ramazan'da daha da artardı. Sahabelerin cömertlikleri de meşhurdur. Bilhassa Medineli Ensar'ın hicret sebebiyle evlerini, yurtlarını terk edip gelen muhacirlere sergiledikleri yüksek cömertlikleri dillere destandır. Ensar'ın mallarına, topraklarına muhacir kardeşlerini ortak etmeleri, hatta iki hanımı olanın birini muhacir kardeşine vermeyi teklif etmedeki hudut tanımaz cömertliği, akıllara durgunluk verecek düzeydedir. Allah Teala onlardan razı ve hoşnut olsun. Kur'an ve sünnette cömertlik kavramının hep güzel bir ahlaki vasıf olduğundan hareketle İslam alimleri bu peygamberi hasreti her zaman övmüşler ve insanları cömert olmaya teşvik etmişlerdir. Cömertliğin zıddı olan cimrilik ise yerilmiş, kötü bir ahlaki vasıf olarak görülmüştür. Allah'ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberdardır. İhtiyaçlıların ihtiyaçlarını gidermek, açları doyurmak, fakirleri giydirmek, yoksullara yardım etmek Müslümanların en güzel özelliğidir. İnkarcılar, zulüm ehli olanlar yardım işine sıcak bakmazlar. Hatta fakirleri, yoksulları hor ve hakir görürler. Din gününü yalan sayanı gördün mü? Öksüzü itip kakan, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Her toplumda zengin ve fakirlerin bulunması normaldir. Asıl normal olmayan fakir fukaranın görülüp gözetilmemesidir. Zengin ve fakir arasında gerginliğin oluşmaması, dengenin sağlanması sünnetullah adına gereklidir. Nitekim mallarında muhtaç ve mahrumların hakları vardır buyrulur. Demek ki zenginlerin malında ihtiyaç sahiplerinin hakları vardır. Bu şekilde zengin fakir arasındaki fark giderilmiş ve toplum rahatlatılmış olur. Fakir fukarayı gözetmek, yani onların ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmak, insanı cimrilikten, bencillikten korur. Yardım etme duygusu insanın şahsiyetini olumlu yönde motive eder. Kişiye kalbi arınmışlık hissi verir. İnsana pozitif enerji kazandırır, hayatı anlamlı kılar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zekat, infak, sadaka gibi yardımların müminlerin mallarının temizlenmesine, muhtaçların haklarından arınmasına, dolayısıyla malın bereketlenmesine vesile olacağı anlatılır. Bu şekilde insanları mala, mülke düşkünlükten, paraya olan bağımlılıktan kurtaracağı, yani tezkiye edileceği hususuna vurgu yapılır. Onların mallarından sadaka al. Onunla kendilerini temizlemiş ve tezkiye etmiş olursun. Güzel dinimiz cömertlik vesilesiyle insanların paraya, pula, mala, mülke kul değil, sadece Allah Azze ve Celle'ye kul olmalarını istiyor. Cömertlik, insanı kendisine dayatılan her türlü esaretten kurtarır. Asıl olana, yani hak ve hakikate bağlar. Mümin, kendisine verilenlerin bir emanet olduğu, gün gelip hesabının sorulacağı ya da bir gün elindekilerin gidebileceği şuuruyla hareket eder. Müminler bilirler ki cömertlik çerçevesinde yaptıkları ancak Allah Teala'nın kendilerine rızık olarak verdiklerinin tasarruf edilmesinden başka bir şey değildir. Kul her yapılanı Cenab-ı Hakk'a nispet eder. Her şey ondandır. Mülkün sahibi Hak Sübhanehu ve Teala'dır. Unutulmamalıdır ki kullara verilen o nimetler, mallar, mülkler, onları nasıl kullanacaklarına dair imtihan edilmek üzere emaneten verilmiştir. Kul bu durumda yalnızca emanetçidir. Cömertlik ifa edilirken bu şuurla yapılmalıdır. Hayırlar verilirken ben malımdan şu kadarını verdim, veriyorum değil, mülkün sahibi Cenab-ı Hak'tır. Ben onun adına veriyorum dense ne güzel olur. Müslümanlar geçmişteki Karun gibi toplayıcı değil, Harun gibi dağıtıcıdırlar. Müminler her zaman için vermeyi, iyilik etmeyi, insan sevindirmeyi severler. Malının tükeneceğinden, parasının biteceğinden korkmazlar. Zira Hazreti Allah vermeyi diler. Siz Allah için bir şey verdiğinizde, Allah onun daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cömertlik yüce dinimizce övülmüş, beğenilmiş güzel bir ahlaki davranıştır. Ancak bu güzel davranışın ihlasla yapılması tavsiye edilir. Verdiğinin karşılığında bir menfaat umarcasına, ben sana şunu şunu yaptım, sen de bana şunları yapmalısın gibi davranışlar asla tasvip edilmez. Yahut verirken kendinizin dahi kullanmak istemediğiniz vasıfta olan şeylerden değil de güzellerinden, iyilerinden vermeli, karşıdaki insanı rencide edip aşağılamamalıdır. Ey insanlar! Kazandıklarınızın temizlerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan sarf edin. İğrenmeden alamayacağınız pis şeyleri vermeye kalkmayın. Allah'ın müstani ve övülmeye layık olduğunu bilin. Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Bilinsin ki verdiklerinizi önce Allah Teala alır. Siz aslında verdiklerinizi evvela Rabbinize takdim ediyorsunuz. O ne güzel bir alıcıdır. Onunla yapılan alışveriş ne güzel bir alışveriştir. Allah'ın kullarının tevbesini kabul ettiğini, sadakaları aldığını, Allah'ın tevbeleri kabul ve merhamet eden olduğunu bilmiyorlar mı? Cömertlik vesilesiyle verilen hayırları önce Cenab-ı Hak aldığına, yani haberdar olduğuna göre, o zaman daha bir itinayla, bin bir hassasiyetle alıcıya ulaştırmak gerekmez mi? Zekat, sadaka, infak gibi hayırlarla gelen cömertlik, insanı mala, para ve pula esaretten kurtarır. Asıl mutluluğun mal biriktirmekten değil, malı hayır yollarına sarf ederek insanları huzura kavuşturmaktan geçtiğini öğretir. İnsanı gafletten kurtarır, hakka yöneltir, kişiye ahireti kazandıracak azık hazırlatır. Cömertliğin insan şahsiyetini olumlu yönlendiren sayılamayacak kadar çok ciheti vardır. Mümini mal hırsından, dünyaya meyil göstermesinden alıkoyar. Vermenin huzurunu duyan kişi, ahiretin gerçeklerini, ölümün hakikatini daha iyi idrak eder. Kişi meçhul akıbetine erişmeden önce sadaka, infak ve zekatlarını ifa etmelidir. Yoksa ebedi bir hüsran onu beklemektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Sizden birinize ölüm alametleri gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Bugün tüketim hırsının devamlı teşvik edildiği, din günü ve hesap şuurunun yok edilmesine yoğun bir gayret sarf edildiği bilinen bir gerçektir. İşte bu noktada israfa düşmemek, lükse dalmamak, şeytana uymamak için cömertlik adeta bir koruyucu kalkandır. Mümin, yeme içmede, giyim kuşamda aşırıya kaçmak yerine normal, mutedil ölçülerde kalarak oralara fazladan harcayabilecekleriyle ihtiyaç sahibi ve fakir kimseleri sevindirebilir. Onların mutluluğu kişiye izahı zor ayrı bir huzur verir, gönlü ferahlatır. Böylece insanın kalbi katılaşmaz, yumuşar, şefkat ve merhamet duyguları inkişaf eder. Yardım alan kişi geçici bir süre sevinir ama cömert kişi ebediyen sevinir. Cömertlik insanı diğer insanlara sevdirir, aradaki coşku artar, muhabbet gelişir, kişiye dost kazandırır. Müminler birbirlerinin iyi gün dostu oldukları gibi kötü günlerinde de dostluklarını perçinleyici hayırlı adımlar atarlar. Birbirlerine destek olurlar. Neticede bazen ölmeyen kalıcı dostluklar tesis edilir. Toplumdaki fertler bu güzel hasleti ifa etseler, insanlar arası huzur, güven, adalet duygusu gelişir, eşitlik anlayışı hakim olur. Cömertlik vesilesiyle pek çok olumsuz haslet olumlulara inkılap eder. Cömertlik insanı bir şeye müptela olmaktan kurtarır. Kişi kendini başkalarının ihtiyaçlarını gidermeye verirse, o kendi ihtiraslarını düşünmez. Aslında kişinin ihtiraslarının kölesi olmaması, insan için en büyük zenginliktir. Müminin zaten dünyada yaptığı yardımlar vesilesiyle gösterdiği cömertlik, ebedi bir zenginlik kaynağıdır. Manevi zenginlik, işte böylesi tam bir gönül zenginliğidir. Kişi cömertliğiyle malını ebedileştirmiş olur. Mal eldeyken çarçur olur, bölünür, parçalanır, bir şekilde dağılır gider. Fakat kişi onu Allah rızasını gözeterek kendisine sevap kazandıracak hayırlı yerlere harcarsa o mal ebedileşir, ölmez bir kazanca dönüşür. Allah müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Cömertlik insanın malını çoğaltır, bereketlendirir. Veren insanın görünüşte malı eksilmiş gibi olur ama aslında durum hiç de öyle değildir. Cömert insanın hayra kullanılan malının değeri kat be kat artmıştır. Bu hususta yaşanmış pek çok hadise vardır. Bir de işin ahiret boyutu var ki bu hal kişiye ebedi huzur kapıları açar. Ayrıca bu güzellik sık sık yapılırsa kişide cömertlik özelliği alışkanlık haline gelir ve huy artık kişinin vazgeçilmezi olur. Devamlı vere vere kişi cömertlik hasletini kazanır. Vermeye vermeye de insan cimri olur. Veren el her zaman alan elden üstündür. Üstün özelliklere sahip olmak da ne güzeldir. Aynı zamanda cömert insanlar toplumda aciz, zayıf, işsiz, fakir, muhtaç kişilerin kendilerine müracaat etmelerini beklemeden Müslüman olmanın mesuliyetinin bedeli icabı her ihtiyaçlıyı kendisine zimmetli bilerek cemiyette onları arayıp bulmalıdır. Gerçi bugün insanlar hep el açıp istemeye alışmışlar. Fakat bir de toplumda gizlenen, halini kimseye bildirmeyen, bir köşede kalmış, vakarlı ihtiyaç sahipleri var. Onlara ulaşmalı, bulmalı, arayıp sormalı. Sevgi ve şefkat, ilgi ve alakayla onlarla ekmeğimizi bölüşmeli, gereken neyse yapılmalıdır. Bu, toplumu ayağa kaldıracak ehemmiyette bir görevdir. Alçak gönüllülükle, tevazuyla, ihtiyaç sahibinin kalbini okşayacak şekilde hayırlar takdim etmek ne büyük bir fazilettir. Bu sayede zenginle fakir kaynaşır, kardeşlik şuuru gelişir, topluma yeni bir ahenk gelir. Ne demişler? Dünyada eken, ahirette biçer. sadaka, zekat ve infakların çokça, bolca yapıldığı bir mübarek üç aylar ikliminde, cömertliğin adeta coşacağı Ramazan günleri içindeyiz. Ya nasip diyelim, müminlere ebedi kazanç sağlayan kârlara koşalım. Hayırda, cömertlikte yarışalım inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Cömertlik başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta programımızı noktalıyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2020 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.